Ayrım 27, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 327, 65. Bölüm. Bu sefer bile kazanamadım. Pek çok kez, pek çok şey ama bu sefer bile olamadı. Gary Courtney daha şimdiden sarhoştu. Koltuğuna gömülmüş büyük içki bardağını iki eliyle tutarak oturuyordu. Salladığı bardaktan kahverengi içkinin birkaç damlası dışarıya süzüldü ve pantolonuna damladı. Anna evet diye kabul etti. Bu sefer bile kazanamadın. Kadın arkası da ona dönmüş dairelerinin penceresinden gaz lambalarının aydınlattığı caddeye bakıyordu. Çünkü kocasının yüzünü görmek istemiyordu. Fakat sesindeki sertliği ve sevinci de gizleyemiyordu.
Artık yine küçük kitaplarını yazmaya dönebilirsin. İstediğini belirttin. Ne kadar becerikli olduğunu kendine ve dünyaya kanıtladın.
Ellerini ağır ağır oynatarak cinsel bir zevkle kollarının üstlerini ovmaya başladı. Hafif bir ürperme onu heyecanlandırdığı için huzursuz huzursuz kımıldanınca etekleri rüzgara kapılan yapraklar gibi hışırdadı. Tehlikeye nedendi yaklaşmıştı, bu yüzden de korkmuştu.
''Sen daima kaybedensin, hep öyle oldun ve daima da öyle olacaksın.''
Yine korkusunun anısıyla titredi. Az kalsın Gary elinden kaçacaktı. Anna bunu daha ilk sonuçlar açıklandığı zaman sezmiş ve her geçen dakika bu duygusu güçlenmişti. Gary'nin sesi bile değişip kalınlaşmış, güvenle dolmuştu. Adam Anna'ya boyun eğmeden tuhaf tuhaf bakmış ve onu aşağı görmeye başlamıştı. Sean Courtney ile konuşurken birden kafa tutar gibi bir hal almıştı. İşte Anna o zaman gerçekten korkmuştu.
''Sen kaybedensin!'' diye tekrarladığı sırada adamın yarı yutkunma, yarı iç çekişi andıran sesini duydu.
Bekleyince şişeden bardağa boşaltılan konyağın sesini işitti. Oyların tekrar sayılarak sonucun açıklanmasını anımsayarak gülümsedi. Gary o anda büzülmüş, çökmüş ve duyduğu güvenle küçümseme duygusunu da kaybederek Anna'ya dönmüştü. Bunlar geçip gitmişti. Sonsuzluğa dek gitmişti Sean Courtney, onu ele geçiremeyecekti. Anna bu konuda yemin etmişti, artık bu yemin tutulacaktı. Daha önceleri pek çok defa yaptığı gibi o gecenin ayrıntıları kafasından geçti. Yemini de o gece etmişti zaten. Yağmur yağıyordu. Anna Turnis Kral'ın geniş verandasındaydı. Sean atını Turnis Kral'ın çimenliklerinden geçiriyordu. Islanmış gömleği göğsüne ve omuzlarına yapışmıştı. Sakalı yağmurdan küçük bukleler halinde kıvrılmıştı. O haliyle muzip bir korsana benziyordu. Anna kendi sesini duydu. ''Geri nerede?'' Sean endişelenme diye cevap verdi. Ağdayı görmek için kasabaya indi. Sonra basamakları çıkarak Anna'ya doğru geldi Sean. Genç kadının tepesinden bakıyordu. Onun kolunu tutan eli de yağmurdan buz gibi olmuştu. ''Artık kendine daha itina etmelisin. Bundan böyle soğukta durmamalısın.'' Anna'yı tutarak kapıdan içeriye soktu. Kadının başı Sean'un ancak omuzları hizasına geliyordu. Hem Sean'un Anna'ya bakan gözlerinde erkeklerin hamile kadınlara duydukları o özel şaşkınlıkla karışık bir yumuşaklık vardı. ''Çok iyi bir kadınsın Anna. Hem harika bir bebeğin olacağından da eminim.''
''Sean!''
Anna onun adını istenmeden boğazdan yükselen bir feryat gibi söylediğini anımsadı. Duyduğu korkunç ihtiras yüzünden vücudunu erkeğin vücuduna yapıştırarak sırtını geriye büküp kalçalarını onun kalçalarına dayadı. Sean'un başını kendisine çekerken elleri saçlarına gömüldü. Erkeğin açılan ağzı sıcak ve ıslaktı. ''Delirdin mi sen?'' Sean onun elinden kurtulmaya çalışıyordu. Fakat Anna kollarıyla onu sımsıkı sarıp yüzünü de göğsüne gömdü.
''Seni seviyorum. Ne olur Sean, lütfen. Sadece sana sarılmama izin ver. Hepsi bu kadar. Sadece sana sarılmak istiyorum.''
''Benden uzaklaş.'' Anna şöminenin yanındaki divana doğru hırsla itildiğini hissetti. ''Sen Gary'nin karısısın ve yakında onun çocuğunun annesi olacaksın. Kızgın küçük vücudunu ona sakla.'' Birden yüzünü Anna'ya yaklaştırdı. ''Seni istemiyorum. Hele sana el sürmeme imkan yok. Bu annemle sevişmem kadar olanaksız. Eğer bir daha başka bir erkeğe bakarsan seni öldürürüm. Seni kendi ellerimle öldürürüm.'' Aşk o anda adamın sözleri yüzünden birden nefrete dönüştü. Anna'nın tırnakları Sean'un yanağını tırmaladı ve akan kanlar sakalına doğru süzüldü. Erkek bileklerini tutarken Anna debelenerek haykırmaya başladı.
Domuz, pis domuz. Gary'nin karısı olduğunu söylüyorsun. Şimdi gerçeği duy. İçimdeki şey sana ait. O senin, Gary'nin değil.
Sonra Sean geriledi. Yalan söylüyorsun. Olamaz. Anna onun peşinden giderek en acımasız sözleri yumuşak sesle söyledi.
Savaşa gitmeden benimle nasıl dalaştığını unuttun mu? Arabada geçirdiğimiz geceyi anımsamıyor musun?
Bırak beni, beni yalnız bırak. Düşünmem gerekiyor, bilmiyordum. Ve Sean gitti. Kadın çalışma odasının kapısının çarparak kapandığını duydu. Odanın ortasında kala kalmıştı. Öfkesi geçerek yerini korkunç bir kine bıraktı. Sonra yatak odasında yalnız duruyor ve aynaya bakarak yemin ediyordu.
Ondan nefret ediyorum. Ondan alabileceğim bir tek şey var. Gary benim artık, benim. Sean'un değil, Gary'yi ondan alacağım.
Başındaki firketeleri çekip saçlarını omuzlarına bıraktı. Ellerini kaldırarak saçlarını iyice karıştırdı. Dişlerini dudağına geçirerek kendi kanını tadana kadar ısırdı. Bu acı arasında "Tanrım, ondan ne kadar nefret ediyorum" diye fısıldadı. Elbisesinin önünü yırtarak aynadan hamilelik yüzünden renkleri koyulmakta olan pembe göğüs uçlarına baktı.
"Ondan nefret ediyorum."
Külotunu çekerek yırtıp attı. Tuvalet masasının üstündeki pudra ve boyaları savurdu. Kırılan şişeler yüzünden oda parfüm kokusuna boğuldu. Sonra karanlık odada tek başına yattı. Gary'nin gelmesini bekliyordu. Pencerenin önünde duran Anna dönerek zaferle Gary'ye baktı. Onun bir daha kaçamayacağını biliyordu artık.
''Yeminimi tuttum'' diye düşünerek koltuğa yaklaştı. Zavallı Gary.
Kendisini zorlayarak tatlı sesle konuşmuştu. Adamın saçlarını alnından geriye iterek okşadı. Gary hayretle ona bakarken şefkate susadığını belirtiyordu.
''Zavallı Gary, yarın Tönis Kral'a evimize döneceğiz.''
Masanın üstündeki şişeyi iterek adamın eline yaklaştırdı. Sonra onun yanağından hafifçe öperek dairenin yatak odasına geçti. Gary'nin zayıflığı yüzünden kendini güvende ve rahat hissederek tekrar gülümsedi. 66. Bölüm. 4 ay çabucak geçti. Sean yüklendiği sorumluluklar, gelen dağlar gibi mektuplar, toplantılar, görüşmeler yüzünden Michael'ın şeker konusundaki planlarına pek itiraz edemedi. Michael sahile gidip toprağı satın aldı ve bunu satan adamın büyük kızıyla da yakın bir ilişki kurdu. Bu genç kadın Natal'da pek ender rastlanan bir şey yapmış, yani kocasından boşanmıştı. Bu yüzden tuhaf bir ünü vardı. Bu dedikodu kulaklarına gelince Sean için için sevindi. Böylece Michael bakirlikten kurtulmuştu. Rolls'a atladığı gibi onu kurtarmaya gitti. Yanında pişman Michael'la geri döndü. İki hafta sonra da o genç kadın bir satış memuruyla evlenerek Tongaat'tan Turban'a gitti. Böylece Michael'ın Tongaat'a dönerek şeker kamışı tarlalarını hazırlaması mümkün oldu. Ruth artık kocasıyla yolculuklara gitmiyordu. Gitgide büyüyen karne ve sabahları aşermesi yüzünden Leon Kop'ta kalıyordu. Orada Ada'yla baş başa oturup bebek kılıklarını düşünüyor, dikiş dikiyorlardı. Bu işte Storm da onlara yardımcı oluyordu. Storm bir bebek ceketini 3 ayda ördü. Ne var ki bu ceket sırtı kambur ve bir kolu diğerinin 2 katı uzunlukta bir bebeğe uyabilirdi. 4 Mohobo Kloof'un baş kahyası görevine atandığı için sabah erkenden hava kararana dek çalışıyor, gezecek vakit bulamıyordu pek. Ladybrook'ta Sean'ın çok iyi bir casus örgütü vardı ve Dirk'ün kasabaya ender ziyaretleri de hemen ayrıntılarıyla babasına bildiriliyordu. Fakat Ladybrook'ün öbür yanında Tönis Kral sevgisizlik yüzünden ıssız ve harap kalmıştı. Gece evin sadece bir tek penceresinde soluk sarı bir ışık görülüyordu. Gary Courtney çalışma odasında masasının başında yalnız oturuyordu. Önünde de acınacak kadar ince bir demet kağıt oluyordu. Adam saatlerce bu kağıtlara gözlerini dikip oturuyor ama onları görmüyordu. İçi kupkuruydu. Yaşam veren sıvıdan yoksun olduğu için bunu daima yanında bulunan şişedeki içkiyle gidermeye çalışıyordu. Günler haftalara ve haftalar da aylara dönüşüp geçmekteydi. Geride geçen zamana kapılmış sürüklenir gibiydi. Her gün öğleden sonra atların dolaştırıldığı etrafı çitli alanın yanına gidiyor, kalın tahta kazığa dayanarak atlarını seyrediyordu. Saatlerce öyle kımıldamadan duruyor ve o sırada kendi vücudundan ayrılarak tüyleri pırıl pırıl parlayan hayvanların içinde yaşadığını sanıyordu. Sanki koşarken toynakları çimlere gömülen kendisiydi. Ronnie Pye bir gün öğleden sonra onu yine orada buldu. Gary adamın geldiğini fark etmemişti bile. Ronnie usulca yaklaşıp onun yanında durdu. Acı, kuşku ve korkunç bir özlemin soluk mavi gözlerle dudakların çevresinde izler bırakmış olduğu soluk gergin yüze baktı.
''Merhaba Gary.''
Birden sesindeki acımayı fark ederek değişti. Bu ara yumuşaklığın sırası değildi. Acımasızca kararını pekleştirdi. ''Ronnie.'' Gary şaşkın şaşkın ona döndü, sonra mahcubiyetle gülümsedi. ''İş için mi geldin dostluk etmeye mi?''
''İş Gary.''
''Senet mi?''
''Evet.''
''Ne yapmamı istiyorsun?''
''Neden kasabaya gelmiyorsun? Birlikte bir romda işlere göz atarız.''
''Şimdi mi?''
''Evet, lütfen.''
''Pekala.'' Gary ağır ağır doğruldu. ''Seninle geleceğim.'' Birlikte tepeyi aşıp Baboon Irmağı'nın üstündeki beton köprüye doğru gittiler. İkisi de sessizdi. Gary içinde bir şey olmadı, söylenecek bir şey bulunmadığı için susuyordu. Ronnie Pye ise yapacağı şeyden utandığı için ses çıkarmıyordu. Bu adamın evini alacak ve onu yaşamasına imkan olmayan bir dünyada bırakacaktı. Köprüde atlarını dinlendirmek için durdular. Öylece konuşmadan beklerken garip bir çift oluşturmaktaydılar. Bir adam sessiz sedasız oturuyordu. İnce bitkin adamın elbisesi hafifçe buruşuk, yüzü azap çekmekten sertti. Diğeri parlak kızıl saçlı, kırmızı yüzlü tombul bir erkekti ve eğerde sıkıntılı sıkıntılı kıpırdanıyordu. Irmağın karşı tarafında pek az yaşam belirtisi vardı. Kabuk fabrikasının bacalarından yükselen duman sıcak ve havaya karışıyordu. Bir zenci çocuk sürüsünü sulamak için ırmağa götürüyordu. Bunların dışında Lady Burke bir yaz öğleden sonrasının sıcağında uyukluyordu. Sonra aşağıda kalan yemyeşil ovada bir hareket Ronnie'nin dikkatini çekti. Biraz rahatlayarak gözlerini o noktaya dikti. Bir atlı dört dala gidiyordu. Ronnie çok uzak olmakla birlikte yine de onu tanıdı. ''Genç Dirk'' diye mırıldanınca Gary kendisini toplayarak suyun öbür tarafına baktı. Atla binici bir tek vücut olmuş gibiydiler. Yere çok hafif basıp uçuyordu at sanki. Onları yere arkalarından kalan incecik soluk toz bağlıyordu.
''Tanrım, bu küçük piç de ata iyi biniyor doğrusu.''
Ronnie istememekle birlikte hayranlığını belirterek başını sallayınca saçlarının dibinden süzülen bir damla ter yanağından aktı. Atlı yola erişti. Biniciyle hayvanın tempolu zarifliği ve gücü seyredenleri heyecanlandırdı.
''Ronnie, şuna bak!'' diye bir ıslık çaldı. ''Bütün Natal'da bu atı geçebilecek bir hayvan yoktur sanırım.''
''Öyle mi düşünüyorsun?'' Gary'nin sesi birden canlanmış, dudakları öfkeyle büzülmüştü.
''Bundan kesinlikle eminim.
Benim gri hava, bir yarışta Sean Courtney'in bütün atlarının karşısına onu çıkarabilirim.'' Bu sözler Ronnie Pye'a bir fikir verdi. Gözlerini kısıp Dirk Courtney'in güneş dansözünü, fabrikaya doğru sürüşünü seyrederken fikri kafasından geçirdi. Biniciyle at fabrikanın yüksek kapısından geçip gözden kaybolunca Ronnie hafif sesle konuştu.
''Atının üstüne para koyar mısın?''
''Atımın üstüne hayatımı koyarım.'' Gary'nin sesi vahşileşmişti. Ronnie ''Evet'' diye düşündü. ''Hiç olmasa böylece ona bir şans verebilirim. Bu şekilde karar kadere kalır. Bu yüzden suçluluktan da kurtulurum.''
''Peki, Tönis Kralı ne dersin?''
Bu soru üstüne sessizlik oldu. Gary ''Ne demek istiyorsun?'' diye fısıldadı.
''Kazanırsan Tönis Kralın ipoteğini kaldırırım.''
''Ya kaybedersem?''
''Çiftliği kaybedersin.''
Gary hayır diye umurdandı. Tanrım hayır, bu kadarı fazla. Ronnie omuz silkti.
Bu sadece bir fikirdi. Herhalde akıllılık ediyorsun. Şu karşısında pek şansın olamaz.
Gary yüksek sesle içini çekti. Bu kafa tutma onu derinden yaralamıştı. Sean'la arasında doğrudan doğruya bir rekabete neden olmuştu bu. Artık buna aldırmamak hiçbir zaman kazanamayacağını itiraf etmek olurdu.
Bu iddiayı kabul ediyorum.
''Hepsini mi? Yani Tönis Kral'dan geriye kalanla benim koyacağım parayı mı karşılayacaksın?''
''Evet, Allah kahretsin. Evet, sana Sean karşısında ne kadar şansım olduğunu göstereceğim.''
Ronnie yumuşaklıkla
''Bunu yazılı bir anlaşmayla belirtelim.'' dedi. ''Sonra Sean'la işi halletmeye bakarım.''
Atını mahmuzladı ve köprüde ilerlediler.
''Ha, küçük iddiamızdan kimseye söz etmemen iyi olur sanırım. Bunun sadece bir onur yarışması olduğunu iddia ederiz.''
Gary bunu kabul ederek başını salladı. O gece oğluna mektup yazıp durumu açıkladı. Yarışta gri havaya binmesini Michael'dan rica etti. Michael da yarıştan iki gün önce durumu büyük annesine açtı. Ada Turnis krala giderek Gary'i bu çılgınca kumardan vazgeçirmek için boşuna uğraştı durdu. Gary son derece kararlıydı. Onun için oraya konan şeyin bir anlamı yoktu. Sadece kazanmayı düşünüyordu. Artık gri hava ve ona binecek Michael vardı. Bu kez kazanacaktı. Bu kez. 67. Bölüm. Sean karanlıkta Dirk'le birlikte ahırlara giden yola saptı. Gizlenen güneş ufuktaki bulutları kırmızımsı bir renge boyamıştı. Rüzgar ağaçların arasında ıslık çalıyordu. Fidanlar sarsılarak inliyordu. Sean kuzey rüzgarı diye söylendi. Gece olmadan yağmur yağacak.
Güneş dansızı yağmuru sever.
Dirk'ün sesi gergindi. Sean ona baktı. Dirk, bugün kaybedersen diyecek oldu. Fakat oğlu onun sözünü kesti. Kaybetmeyeceğim. Yemin edermiş gibi tekrarladı. Kaybetmeyeceğim.
Diğer işlerde de bu kararlılığı gösterseydin. Daha önemli olan işlerde.
Önemli baba, bu önemli. Şimdiye dek yaptığım en önemli şey bu. Dirk durup babasına döndü. Sean'un kolunu yakalayarak sıkıca yapıştı. Baba, bunu senin için yapıyorum. Senin için baba.
Sean başını eğerek oğlunun yüzüne baktı. Oğlunun güzel yüzünde gördüğü şey söyleyeceği sözlerden vazgeçmesine neden oldu. Kendi kendine seni yetiştirirken nerede hata yaptım diye sorarken sevgisine tiksinti karışıyordu.
Bu kanı sen kimden aldın? Neden böylesin?
Sonra kuru bir sesle mırıldandı. Teşekkürler. Kolunu kurtararak ahırlara doğru yürüdü.
Dirk'ü düşünmeye daldığı için Sean en beyaneyi fark etmeden ahır avlusuna girdi.
Ne kasıp, seni görüyorum.
En beyane oturmakta olduğu el oyması tabureden ciddi bir tavırla kalktı.
Sean zevkle ben de seni görüyorum diye bağırdıktan sonra kendini tuttu. Daha önemsiz kimselerin önünde duygularını açıklamak en beyaneyi utandırırdı. Ciddi ciddi sordu, iyi misin?
En beyanenin kocaman karnına parmağını batırmamak için kendini zor tuttu. En beyanenin sırf dünyaya zenginliğini göstermek için böyle şişmanladığını kendine anımsattı.
En beyane cevap verdi. İyiyim.
Geniş olman bana zevk veriyor.
Nikosi, önemli bir günde eskisi gibi birlikte olmamız doğrudur.
Ve en beyane ilk kez gülümsemeye razı oldu. Bu gülüş birkaç saniye içinde muzip bir sırıtmaya döndü. Sean da ona aynı şekilde karşılık verdi.
Sean Zulu'nun bir kavga, av ya da yarışmayı kaçırmayacağını bilmesi gerektiğini düşündü. Sonra en beyane Dirk'e döndü. Tıpkı kendi oğullarından biriyle konuşuyormuş gibi emir verdi. Bize bugün onur ver, babanla ben seni seyredeceğiz.
Kutsar gibi kocaman kara elini Dirk'ün omzuna dayadı. Sonra elindeki sinek kovucuyla arkasında bekleyen seyislere işaret verdi.
Atı getirin.
İki seyis atı çıkardılar. Hayvan başını kaldırmış, kulaklarını ileri geri oynatıyordu. Dirk'ü görünce de bu kadife gibi burnunu kırıştırarak sesli bir soluk verdi.
Hey kızım!
Dirk kızrağa doğru gitti. Onun yaklaştığını gören at gözlerini yuvalarında fırıl fırıl döndürüp kulaklarını da başına yapıştırdı.
Dirk bu saçmalıktan vazgeç diye azarladı.
Kısrak tehdit eder gibi sarı dişlerini ortaya çıkarıp uzun boynunu ileriye vererek gence erişmeye çalıştı.
Dirk elini uzatınca da at onun parmaklarını kocaman dişlerinin arasına alarak hafif hafif ısırdı.
Ondan sonra yine burnundan soluyarak kulaklarını havaya dikti. Dirk'in boynuna ve göğsüne sürdü yüzünü.
Battaniyesi nerede? Yemini yedi mi? Gemle eğeri otomobile koyun.
Dirk güneş dansözüne bir sevgili gibi okşarken seyislere emirler yağdırıyordu.
Bir insanda ne kadar çok zıtlık var. Üzgün üzgün oğluna bakan Sean'un içinden bu kızılımsı şafak kadar büyük bir sıkıntı yükselmekteydi.
Yine nerede hata yaptım diye düşünüyordu.
En beyane onun duygularını sezmiş ve bunlardan kurtulmasını istemişti. Nikosi, ben atla giderim.
Sean, senin gibi önemli birinin benimle arabaya binmesi daha doğru olur diye itiraz etti.
En beyanenin avlusunun ilerisinde pırıl pırıl parlayan büyük Rolls'a sinsice bakışından da büyük zevk aldı.
En beyane ise arabanın canavarınkiler gibi gözleri var diye düşünerek hemen bakışlarını kaçırdı. Sonra fikrini açıkladı.
Bir zarar gelmemesi için atın yanında gideceğim.
Sean nasıl istersen diye kabul etti. Küçük grup Ladyburg'a doğru yola çıktı.
İki seyis kırmızı kareli battaniye örtülmüş kısrağı götürüyorlardı. En beyane de arkasında oymalı taburesiyle mızraklarını taşıyan oğullarıyla birlikte atı izliyordu.
27. ayrımın sonu.
Sayfa 338.